Yani burada Konya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Yeşil Üniversitesi. Yaptığınızda daha alın için görsen bir sistemde kapkaranlık çalıştık. Şu kadar bir hal edeceğim.
A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Doktor Oktar Babuna ile hazırladığımız programımızın bu haftaki konuğu ülkemizde alanında en başarılı doktorlardan biri olan pediatrik gastroenteroloji ve beslenme uzmanı Profesör Doktor Ender Pehlivanoğlu hocamız. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Hocam hoş geldiniz. Hoş hem bulduk. Pediatrik gastroenterolojinin evet. Kurucusu, hocaların hocası.
Evet.
Çok doğru sizin için. Ayrıca yurt dışında da ders veriyorsunuz. Türk hekimleri adına da bu iftar vesilesi. İsterseniz kısa bir bilgi alalım sizden. Türkiye dışında nerelerde aktiviteleriniz var? Hangi ülkelerde?
Evet, ben Ege Üniversitesi kökenliyim. Evet. Daha sonra Londra Üniversitesi'nde yeni doğan ihtisası yaptım. Neonatoloji Londra Üniversitesi Hammersmith'ten sonra Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles. Oraya gittik. Orada bu çocuk gastroenteroloji, karaciğer hastalıkları, beslenme yan dal ihtisasını yaptım. Ve o sırada Türkiye'de tabii pediatrik gastroenteroloji diye bir uzmanlık evet. dalı yoktu. Bu evet. nedenle de o zamanki yönetim tarafından çağrıldık. Marmara Üniversitesi kuruluyordu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kuruculardan biri oldum. Ve pediatrik gastroenteroloji bilimini resmi olarak başlattık diyelim. Ve çocuk endoskopisini. Çocuk endoskopisinin başladığı yer Marmara Üniversitesi. Eş zamanlı olarak Çocuk Gastroenteroloji ve Beslenme Derneği'ni de, bu bilimsel dernek de Marmara Üniversitesi'nde kuruldu. Ve oradan gelişti. Artık Türkiye'de çok sayıda değerli uzman var.
Siz yetiştirdiniz pek çoğunda değil mi? Pediatrik
birçoğu, evet. Ben ve meslektaşlar evet. çeşitli üniversitelerde özveriyle bunlar yetişti. Evet. Ben daha çok yurt dışındaki faaliyetlerle uğraşıyorum. Gerek Amerika Birleşik Devletleri gerek Avrupa'da bazı görevlerim devam ediyor. Çünkü geçmişte Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler adına çalışmalarda bulundum.
Evet.
Amerika kıtasında. Artık son yıllarda Avrupa Birliği ile birçok çalışma gruplarında ortak projeler yönetiyoruz. Zaman zaman Amsterdam'da Academic Medical Center'da, zaman zaman da Amerika Birleşik Devletleri'nde aralıklı derslerim var. Ancak düzenli olarak ders ve eğitiminden sorumlu olduğum bir ülkede Azerbaycan.
Evet, orada çok fazla evet. öğrencileriniz var, dersler veriyorsunuz. Evet.
O topluma evet. mümkün olduğu kadar ders, konferans vermeye ve televizyon evet. programlarıyla topluma sağlık bilgileri yaymaya evet. ve pediatrik gastroenterolojinin uygulamalarını yapmaya çalışıyorum.
Evet, pediatrik gastroenteroloji tabii önemli bir branş. Şundan dolayı siz çok daha iyi bilirsiniz. Bebeklerin derdini anlatma imkanı yok. Bir şikayeti olduğunda bu ya ağlama şeklinde oluyor değil mi? Ya bir huzursuzluk görüntü olarak. Şimdi tabii bunun bilgilendirilmesi, insanlarımızın bilgilendirilmesi son derece önemli. Herkes çocuk sahibi oluyor. Halen bebeği olanlar izleyecekler şimdi programımızı. Dolayısıyla sizin vereceğiniz bilgiler son derece değerli olacak. Ne zaman ne yapılması gerekiyor? Ne zaman hekime gidilecek? Nasıl tedavi edilebilir? Buyurun siz uygun gördüğünüz şekilde başlayalım.
Çok güzel değindiniz. Pediatrik gastroenteroloji evet. önemli. Niye önemli? Çünkü yaşamın temeli anne karnında atılıyor. Anne karnında doğru bir temel atmazsanız bir bebeğin sağlıklı doğması, sağlıklı büyüyüp sağlıklı bir insan olması mümkün değil.
Evet.
O halde yaşamın sırları bunlar. Ben burada uzun yaşamın sırlarını da izleyicilere tabii. vermeye çalışayım.
Tabii.
Eğer doğru bir genetik mirasla anne karnında fetüs yaratılıyorsa, anne babadan gelen güzel hastalıkta olmayan genlere sahipse,
evet.
bu anne bebeğini normal doğumla doğurursa, yani normal vajinal doğumla doğurursa, sezaryandan kaçınması mümkün olursa ve doğumdan sonra da eğer çok uzun süre anne sütüyle beslerse, işte çocuk gastroenteroloji biliminin ana noktası bu.
Evet.
Başarılı, sağlıklı, uzun ömürlü bir canlıyı yaratmış olacağız.
Burada beslenmede ama asıl etken anne sütü değil mi? Anne sütün önemini gerçi anlatacağız biraz sonra ama yani anne sütü ilk kaç yaşına kadar yani ya da kaç aylıkken devam etmesi gerekiyor? Biraz onlardan bahsedebilir miyiz?
Yaşamın ilk ayları, hadi uzatalım ilk birkaç yılı, bütün kaderimizi belirliyor. Örneğin daha doğum tipinden başladık ya, eğer normal doğarsa niye çok önemli? Daha normal doğarken bebek bazı mikropları yutuyor.
Evet.
Örnek vereyim. Ve bağırsakları bazı mikroplar tarafından kolonize ediliyor. İşte bu mikrop tipimiz bile bizim yaşamda kaderimizi belirleyen bir faktör. Anne sütü bu bağırsağımıza yerleşen mikrop tiplerini de belirleyen başlıca faktör. Anne sütüyle beslenen bebeğin bağırsağın içinde koliform dediğimiz hastalık yapıcı mikroplar değil de bifidus florası dediğimiz özel bir flora oluşturuyor. Bu nedenle anne sütünü alabildiği kadar bebeğin uzun süre alması lazım.
Evet.
Anne sütü hastalıklardan korur derken altındaki sırlardan biri de bu. Ve bütün izleyicilere ben diyorum ki yalnız Kur'an değil, Kur'an, Tevrat, İncil bütün kitaplar diyor ki 2 yıl emzirin bebeklerinizi.
Evet.
Bu bize özel bir şey değil. Evet. Mümkünse bir anne 6 ay bebeğini 6 aylık oluncaya kadar sadece anne sütüyle beslemeli. Baktık ki yetersiz kalıyor. O zaman onun yerine hekim tavsiyesine göre mamalar, ek besinler geçebilir. Ama mümkünse 2 yıla kadar da bunu uzatmalı. Sütü varsa, sağlığı müsaitse tabii ki.
Bu konuda şöyle bir yaklaşım var. Siz zaten daha iyi biliyorsunuzdur. Ek gıdalara 6 ay ya da 4 aydan itibaren başlanabilir diye. Ama siz 6 ay olarak söylüyorsunuz değil mi? 6 aydan sonra yani 6 aya kadar anne sütü ama gerekiyorsa 6 aydan sonra ek gıda mı başlanması gerekiyor?
Evet, aslında bu bizim Avrupa Birliği, Amerikan Çocuk Hastalıkları Akademisi, Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlarda da verdiğimiz mesaj. Başlangıçta bundan 20 yıl önce 4 ila 6 ay arasında başlayın diyorduk. Ama 4-6 ay dediğiniz zaman 4. ayı seçiyorlar.
Evet.
Yani geleneksel olarak Türk toplumunda da bu var. Büyük anneler, işte anneler hep şunu der, yeni doğum yapan, gencecik, o tecrübesiz anneye. Evladım sen 15 günlüktün, ben seni ağzına limon damlatıyordum. Bir aylıktın yoğurt yedirirdim, iki aylıktın çorba içirirdim. Sonra bir lokmadan bir şey olmaz kültür var bizde. Bu ne? Bu tür yanlış eğitimle çok daha erken başlanıyor. Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, bütün uluslararası örgütler diyoruz ki lütfen 6 ay vermemeye çalışın. Anne sütü yetersiz kalıyorsa, nasıl yetersiz kalıyor, nasıl anlaşılır onu konuşuruz. O zaman ek gıdalara ya da mamaya başlayın. Bu ideal durum. Çünkü anne sütü kaderi belirleyici. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre anne sütü yoksa bir bebeğin ölüm ihtimali 25 kat artıyor.
O derece.
İnanılmaz bir rakam.
Evet.
Neredeyse. Hele fakir ülkelerde, Afrika kıtasında anne sütü yoksa yaşam yok. O bebeğin yaşama hakkı yok.
Evet.
Her 1000 yeni doğandan 300'ü 400'ü 1 yaşını görmeden kaybediliyor Afrika'da.
Evet.
Ama anne sütü varsa bu oran çok çok düşüyor. Belirleyici bir faktör. Diyeceksiniz ki Türkiye Afrika değil. Haklısınız. Avrupa kıtası içinde bu geçerli. Bu rakamlar o 1000'de 300-400'lere çıkan rakamlar 1000'de 15'lere 20'lere kadar indi Türkiye'de.
Evet.
Gerçek bir Türkiye'nin başarı hikayesi bu. Ama buna rağmen anne sütünü verdiğiniz zaman daha birçok hastalıkları engelliyorsunuz. Çok yakında Brezilya'da da bir çalışma yayınlandı. Bu yalnız yaşamda hani sağlıklı kalma adına değil de başarı yönünden de çok önemli bir faktör. O çalışma diyor ki binlerce Brezilyalı çocuğu taramışlar. Anne sütüyle beslenenler daha zeki. Buna gerek yok. 100 yıldır İngiltere'de, Avrupa'da yapıldı.
Evet.
Öğretmenlerin yaptığı çalışmalar var. Anne sütüyle beslenen bebeklerin ileride akademik başarısı daha yüksek oluyor.
Evet.
O halde hiç tartışılacak bir tarafı yok ki yaşamda mutluluğu, başarıyı kişinin kaderini etkileyen bir faktör anne. Anne torpili müthiş bir şey hayatta.
Tabii. O yüzden annenin beslenmesi de önemli.
Evet. Annenin hamile kalmadan beslenmesi daha
annen,
hikaye orada
da
başlıyor
önemli,
tabii.
Evet.
Orada iyi beslenecek.
Evet.
Beslenmeye girdiğimiz zaman artık beslenme tabii tam
tabii,
bir
başlı başına.
Değil mi? Başlı başına bir sorun oldu.
Evet.
Türkiye ve dünyada. Çünkü ne yediğimiz gıdalar güvenli. O besinlerin yapıları değişti. Domates eski domates değil, tavuk eski tavuk değil.
Değil, bambaşka. Evet.
Bambaşka yaratıklar, bambaşka, gıdalar.
Evet.
O yüzden onların arasında bir annenin doğruyu bulup beslenmesi, bebeğini de doğru beslenmesi gerçek bir eğitim ve kültür gerektiriyor.
Doğru. Evet, yanlış beslenme tabii, çok haklısınız. İşte Türk kültürü, daha doğrusu Orta Doğu'da da var bu, işte belli ülkelerde var. İleri yaşlarda bütün diyabet, ondan sonra bu kilo problemleri, iyi gelişmeme. Çünkü biz Amerikan Amerikalıları biliyoruz, yapılı oluyorlar. İşte Norveçliler, İsveçliler. Bunun sebebi onların genetik üstünlüğü değil. Beslenme şartları, işte spor yapma alışkanlıkları vesaire gibi alışkanlıklar. Çünkü DNA'da öyle bir İsveç geni, Amerikan geni diye bir şey yok. Dolayısıyla beslenme son derece önemli. Bunun çatısı da bebeklikte atılıyor. Doğru başlanıldığı zaman işte ondan sonra gelişim de ona göre olur. Onun için sizin bilgilendirmeniz son derece önemli, burada anlattıklarınız. Ben de dikkatle dinliyorum. İnşallah insanlarımıza da çok faydalı olur bu.
Şimdi Eurogrowth diye Avrupa'nın bir gelişim programı var.
Evet.
Bu Eurogrowth merkezi Viyana Üniversitesi. Avrupa'da yaşayan Türk çocuklar da dahil edildi, bebekler dahil edildi. Ölçümler, yıllara göre ölçümler, değerler belirlendi. Görüldü ki sizin dediğiniz gibi Türk çocuğunun İsveçli, Alman, Fransız çocuktan farklı bir durumu yok. İyi beslendiğimiz zaman biz de onlar gibi büyüyoruz.
Evet.
Biz öyle kısa kavruk bir toplum falan da değiliz.
Evet.
Belirleyici olan şey beslenme ve o besinleri emen bağırsağımız. Çünkü bağırsağımızın içini bizim köklerimiz döşüyor. Hep bir öğrenci eğitimine kullandığım model. Şimdi ağaç büyümediği zaman ne diyoruz? Evdeki çiçek büyümeyince. İyi beslenmedi. Evet. Biraz vitamin, biraz gübre atalım. Biraz sulayalım, güneşlensin. Onları da koyuyorsunuz. Yine büyümüyor. O zaman diyorsunuz ki her şeyi verdim. Emmedi kökleri. Hasta.
Evet.
Halkımız Anadolu'da, köylerde bile bu biliniyor. Derler ki doktor bey, bu çocuk, bu adam kavruk kaldı, büyümedi.
Evet.
Bakın, çok... sulanmayan, gübrelenmeyen ağaç gibi. İnsanoğlu niye kavruk kalır beslenemeyince? Bu ille de ama besin eksikliğinden olmaz. Besin eksikliği malnütrisyon dediğimiz kötü beslenmenin dünyadaki ana nedenidir.
Evet.
Kalitesiz ya da eksik besin diyelim. Ama Türkiye'de besin yetersizliği artık çok şükür ki yok. Yani açlıktan ölüm bizim ülkemizde görülmüyor. Ama ne var? Hastalıklara bağlı o gıdaların emilememesi ya da kaliteli beslenmeme gibi bizim ana sorunlarımız var. Bu nedenle bağırsaklardaki kökler besinleri ememezse kişi büyüyemiyor. Ama burada gelenekler gibi bir engelimiz var.
Evet.
Önemli.
Sayın meslektaşım, şimdi siz de çok iyi bilirsiniz hikayeyi. Çocuk zayıf, cılız, böyle iskelet gibi, anne baba getiriyor. Diyoruz ki bu kısa. Yok hocam diyor. Bunun dayısı da kısaydı. Halası da kısaydı. Ya anne baba olarak çok iyi gelişmişsiniz. Niye bu dayıya, halıya, teyzeye çeksin? Önce size çeker bu çocuk.
Tabii.
Armut dibine düşer diyor halkımız. İkinci hikayesi, hocam merak etmeyin, ben de sınıfın en kısasıydım liseye kadar, sonra bir uzadı merkeze geçtim.
Evet.
Ya doğru değilse. Evet. Bir çocuğun bebekken de, 3 yaşında da, 15 yaşında da olacağı değerler, biliyorsunuz büyüme persantil eğrileri diyoruz, belli. Analım Sayın Profesör Olcan Neyzi hocamız, bunu Türkiye'deki Türk çocukların yıllarca izlediği büyüme grafiklerini oluşturdu. Biz Türk çocuklar için bunları da kullanabiliyoruz. Ana referanstır Türkiye'de. Bir de tabii ki Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği'nin de verileri elimizde var. Fatih Sultan Mehmet de öyleymiş. Doğduğunda biricik, zayıf bir çocuk.
Evet.
Cılız. İstanbul'u fethettiğinde fit bir delikanlı.
Evet.
Ama ölürken bir obez. Bakın, evet, insanın yaşamında,
evet,
bu var.
Evet.
İnsanoğlu hele zenginleşmeyle beraber çok yiyerek giderek yağlanıyor, şişmanlıyor ve obezite hastalığına kadar gidiyor. Hatta işte o sülalede olan, Osmanlı sülalesinde olan niksir hastalığı, bir tür gut, evet, hastalığı. Bunun da nedenlerinden bir tanesi bu aşırı beslenme. Bunu dünya zenginlik, evet, hastalığı olarak tanıyor. Evet.
Fazla protein.
Fazla protein nedenlerinden biri.
Şimdi tabii bir şeye de dikkat çekmek istiyorum. Sizin de fikrinizi alalım. Birçok meslektaşımız şimdi son zamanlarda çok gündemde. Özellikle de karbonhidratların çok zararlı olduğu, şeker, karbonhidrat, hatta zehir hükmünde olduğu, çünkü kansere yol açıyor, Alzheimer deniyor, kalp damar hastalıkları, çok şeye yol açtığı söyleniyor. Şekeri mümkün olduğu kadar azaltıp, dengeli tabii protein, sebze, meyveli bir beslenme. Çocuklar için de geçerli değil mi bu? Çünkü çocuklukta bizde hep karbonhidrat, nişasta ağırlıklı verirler Anadolu kültüründe. Doğru mu acaba?
Karbonhidratları öcü haline getirdik. İnsanlar ekmeğini yerken korkmaya başladı.
Evet.
Bu yanlış bir şey. Buğday tarımı, bereketli hilal dediğimiz, Batı dünyasının fethetmek için hala kıvrandığı bereketli hilal bölgesi, Mezopotamya bölgesinde başladı. Bu bereketli hilalden tahıl tarımının, buğday tarımının İngiltere'ye kadar ulaşması 3000 yıldan fazla sürdü. Ve uygarlık da böyle yayıldı dünyada. Tahıl tarımı kadar önemli bir şey yok. Biz tahılı, bazı tahılları düşman ilan ettik. Evet. Toplam bu çok yanlış bir şey benim görüşüme göre.
Evet.
Şekerin hücre için ne kadar toksik ve zararlı etkisi olduğunu biliyoruz. Ama tahıl eşittir şeker demek değil. Bunların kimyasal yapılarını biz tıp ve beslenme biliminde karbonhidrat olarak yapılandırsak, evet, anlatsak da insanlara, bu başka bir şey. Şeker yemekle eşit değil. Mercimek de, pirinç de, buğday da, arpa da, çavdar da, bakın bunlar nasıl hepsini zararlı ilan edebiliriz ki? Ama beslenmede denge çok önemli. Bir insanın diyetinin %80'ini 90'ını yağların oluşturması, evet, mümkün değil. Bu sağlıklı bir durum değil. Doğada bir denge var.
Evet.
Karbonhidratlar, yağlar, proteinler arasında sağlıklı bir dengeyi kurmalıyız. Ve her gıda besin grubunun içerdiği çeşitli mineral ve vitaminler var. Bunlara mikro besin elemanları diyoruz. Makro ve mikro, büyük ve küçük besin elemanlarının bir çeşitlilik içinde alınması lazım. Şimdi yıllardır biz Mediterranean Medical Society denilen bir örgüt var. Akdeniz ülkelerinin özellikle içinde olduğu bir ülke. Burada çok tartışıyoruz. Neden Akdenizliler özellikle Girit mutfağı, Ege mutfağı, Akdeniz diyeti bu kadar değerli diye? Çünkü İspanya'ya bakın, ömür uzuyor. İspanya'da emekliler artık onlarca yıl emekli maaşı aldığı için ekonomik olarak da hükümet sarsılıyor. Altına baktığınızda görüyorsunuz ki tapas kültürleri var. Yani çok çeşitli, bizim mezeye benzer bir beslenme kültürü. Küçük küçük ama çok çeşitli. Girit mutfağında, Ege mutfağında meze dos. Türk mutfağında meze. Hep farklı, çok çeşitli şeylerden küçük küçük beslenme. Beslenmede denge ve çeşitlilik iki ana ilkedir. Bunun içinde karbonhidratlar, hidratlar da yer alır. Ama onun içinde yanlış şekerler, şuruplar demek istemiyorum. Sağlıklı karbonhidratlar mutlaka olacak.
Şekerin yeri bu anlattığınız mantıkta nasıl peki? Ne kadar? Yani dengeli olacak ama hakikaten hiç mi olmayacak yoksa bir parça olacak mı?
Karbonhidratın yeri.
Şeker.
Şeker diye bana şeker dediğin zaman halkımız reçelin şurubunu, evet, toz şekeri, tatlıları,
evet,
kastediyor. Yaşamı renklendirecek kadar olsun sadece. Ama onun ötesinde bir insanın diyetinde düzenli yer almaması lazım. Karbonhidratlar günlük tüketimde %50'ye kadar da çıkabilir. %35-40'larda yağ oranı kalabilir. %15-20'lerde proteinler yer alabilir. Bu yemeğin sağlıklı olma durumuna göre değişebilir bu dengeler. Ama şekerli tatlılar, şekerle beslenmek, şekerden enerji almak, bu son derece yanlış bir şey.
Evet.
Zaten hocam bildiğimiz böyle bir besin piramidi var galiba, evet, değil mi? Onun en altında tahıllar var. Evet. Ayrıca bir tarım ülkesiyiz.
Evet.
Onu da tabii ki dengeli almak gerekiyor. Fakat bazen de şöyle bir mantık var. İşte pirinç, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerini küçük çocuklara sindirimi zor olacağı için çok da tavsiye edilmiyor. Bu doğru bir mantık mı? Küçük yaşta, yani aylıkken diyelim, 6 aylıkken itibaren diyelim.
Bakın bebek bunu çok iyi, evet, anlatır dünyaya. Bebek aşağı yukarı ikinci ay civarında, ikinci aydan sonra diyelim, ağzına salya akıtmaya başlar. Birçok anne bu salya akımını diş çıkarmaya yorar, halbuki değildir. Bebek başlayan tükürük salgısını yutmayı henüz bilmez. Birkaç aya kadar, üçüncü, dördüncü ayda salya salgısı kesilir çünkü bebek yutmayı öğrenmiştir. Altıncı aydan sonra tekrar tükürük akıtır, o zaman diş geliyor demektir. Bakın bebek demek ki salya başlayıp, tükürük başlayıp onu yuttuğu anda karbonhidratları, pirinç örnek diyelim isterseniz, mercimek örnek diyelim, sindirme yeteneğine sahiptir. O besinin bebek için sindirilebilir olması onu vermeniz gerektiği anlamına da gelmiyor tabii,
evet,
ki.
Evet, tabii.
Ama sindirebilir teorik olarak. Bu nedenle 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık bebeğe bir pirinç unlu muhallebi yapın, bebek sindirir. Ama biz onu istemiyoruz. Anne sütüyle devam edin diyoruz. Tahıllar bebeğe 6. aydan sonra ek besinler başlanınca verilmeli. 6. ayda bebeğe ek besin olarak yaşadığınız kültürlere göre değişir. Ama meyveler, sebzeler, tahıllar bunlar verilmeli. Daha sonra et grubuna yüksek protein ve karmaşık protein içeren bir gıda gruplarına geçilmeli. Çünkü onlarda alerji riski günümüzde çok fazla.
Evet.
Bazen 6 aylık 7 aylık bebeğe balığı verdiğiniz zaman çok ciddi bir alerji görebiliyorsunuz.
İsterseniz böyle bir alerji çeşidi ondan bahsederseniz glutene karşı bir hastalık var, çölyak hastalığı. Bu çok yaygın olmasa da sık yani görülebilen bir rahatsızlık. Nasıl teşhis konuyor, ne şikayetleri oluyor, nasıl tedavi ediliyor bundan bahsedelim isterseniz.
Evet, çölyak hastalığı evet. Benim yaşamımın meslek hayatı önemli bir kısmını kapsıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hayatımda bana meslektaşlarım çölyak anlattırırdı hep. Çünkü Amerika'da çölyak çok azdı 1980'li 90'lı yıllarda.
Evet.
Hala az.
Türkiye'de yaygın mı?
Devlet Planlama Teşkilatı'ndan bir araştırma kaynağı alıp bütün Türkiye tarandı. Pediatrik Gastroenteroloji evet. Derneği'ne dahil bütün uzman hocalarca ve adını anmam gerekirse Buket Dalgıç Hoca'nın başkanlığında Ankara'dan Gazi Üniversitesi ve görüldü ki aşağı yukarı kaba rakam verim akılda kolay kalsın.
Evet.
Her 200 kişiden 150-175-200 kişiden birine böyle toplumda hayatırlar. Çölyak hastalığı var. O halde Türkiye'de var. Ama Sicilya'ya gidiyorsunuz 80 kişiden birinde var. Fransa'da öyle köy var ki 20 kişiden birinde var. Yani bu Avrupa'nın sorunu. Bu Avrupa kıtasının sorunu, o yüzden Amerikalılar bilmiyor.
Neye bağlı bu? Neye bağlanıyor? Genetik bir...
Bu genetik, genetik mutlaka bir yatkınlık olması evet. lazım. Ama bunun yanı sıra son yıllarda çölyak hastalığı sıklığındaki artış belki de artık tarımda kullanılan teknik ve tohumlara da bağlı. Buğdayın da yapısı değişti.
Evet.
Evet.
Bu nedenle bir immünolojik yanıt doğuyor, bir reaksiyon doğuyor vücutta. Buğday, arpa, çavdarın içindeki gluten denilen bir kısım var. Glutenin içinde amino asitler var. Küçük yapı taşları sevgili izleyiciler. Bu amino asitlerden bir tanesi gliadin. Evet. Gliadin insan bağırsağında duyarlı bireylerde bağırsağın içini döşeyen mukoza da hasar yapıyor. Bu mukoza bizim köklerimiz olduğu için o ağacın incecik, bitkinin incecik kökleri gibi gıda besinleri ememez hale geliyor. İki tipi var diyelim. Bebeklikte başlayan tahıllara geçilince demek ki ortaya çıkıyor. Çoğu zaman bir yaşından sonra kendini belli ediyor. Evet. Ve başlangıçta ishal, karın şişliği, kusma, karın ağrısı, yavaş yavaş büyüme gerilliği, kansızlık, boy kısalığı gibi belirtiler veriyor. Bir de geç başlayan tipleri var ki onlar yetişkinlik çağında bile başlayabilir. Çölyak hastalığının birçoğunda bazen diyabet hastalığı çok yaygın. Diyabetle başlıyor. Bazen tiroid bezinin iltihabı tiroiditle başlıyor.
Evet.
Pankreatitle, eklem iltihabıyla ya da karaciğer tutulumu, karaciğer iltihabıyla başlayabiliyor çölyak hastalığı. Maalesef buzdağı modelinde olduğu gibi bir çölyak teşhis ettiğinizde Avrupa kıtasında bilin ki 5 taneyi kaçırdınız. Çoğunluğu suyun altında tehlikenin. Avrupa kıtasında bu kadar yaygın bir sağlık problemi bu. Türkiye'de de var. Yalnız bütün dünyada özellikle Amerika'da yapılan bir hata var. Glutene duyarlı her birey çölyak değil.
Değil evet.
Evet.
Bunu ayırmak işte bir uzmanlık. Çölyak teşhisinde ESGAN kuralları dediğimiz Avrupa Birliği'nin bir takım kuralları var. Burada glüten aldığında birey bağırsağında hasar olduğunu ispatlamanız gerekiyor. Yoksa kanda yaptığınız besin duyarlılık testleriyle çölyak teşhisi olmaz.
Evet.
Hastalarımızın düştüğü hata bu. Mutlaka bağırsak içindeki hasarı kanıtlayacaksınız.
Endoskopik yöntem.
Bu da endoskopik olarak biyopsi evet. ve hücre almanız lazım. Genetik tipler, doku tipi tayini ve glutene karşı kanda oluşan antikorların saptanmasıyla ortaya konulan yöntemler tek başına yeterli değil. Niye yeterli değil? Bir insanın kanından bakabilirsiniz bu antikorlara. Yüksek çıktığında ona çölyak derseniz alacağınız çok ciddi bir karar var. Yaşam boyu glutensiz beslenme.
O da bayağı zor bir diyet. Tabii.
Müthiş zor bir diyet. Yalnız o değil, o birey risk altında. Ne için? Şeker hastası olacak, diyabet.
Evet.
Diyabetlerin %4,5'unda çölyak var altta. O kişiye diyorsunuz ki lenfoma riskin var, bağırsak kanseri olacaksın belki de. tiroidin hastalanacak, pankreasın, kan damarının, eklemin, bu çok ciddi bir şey, karar.
O ayrımın çok iyi yapılması gerekiyor.
Evet, evet. Bunu mutlaka bağırsak biyopsiyle kanıtlamak lazım ve bu tür hastaları dikkatle izlemek gerekiyor. Ülkemizde bütün dünyada olduğu gibi bu ticarileşen bir konu. Ben gluten intolerans grup, Amerika Birleşik Devletleri'nde GIG grubunun üyesiyim. Yetmedi, eşim glutensiz mutfak diye bir kitap yazdı. Herhalde benim şeyimden, belki motivasyonumla. Türkçe ilk kaynaktır. Bu glutensiz mutfak nasıl yaratılır? Hem Amerika'da yaptığım çalışmalar hem Avrupa kıtası bana şunu öğretti. 100 tane çölyak teşhisi varsa neredeyse yarısı yanlış.
Geçenlerde öyle olduğunu düşünerek glutensiz diyete devam ediyorlar.
Aynen. Geçenlerde Meksika'ya davet edildi. Meksika hükümetiyle bu çölyak konferansları veriyorum. Meksikalılar geleneksel olarak mısır tüketiyor biliyorsunuz orada. Evet. Onlar buğday değil.
Evet.
Ama kan bankasındaki kan örneklerinden tarama yapıyorlar kan tahliliyle. Bir bakıyorlar ki ülkelerinde bir sürü çölyak hastası var. Neredeyse 300 kişiden biri de falan çölyak var. Ama toplumda bu hastalar yok. Bunlar nerede? Ticarileşen tıp orada da kanda test yapıp ona glutensiz diyeti başlatıyor. Ve glutensiz ürünleri tüketiyorlar. Bu da bir ticari alan doğal olarak.
Evet.
Ama hayatları zindan oluyor. Bu insanlar bunalıma giriyor. Bu nedenle doğruyu bulmak için bilimsel yöntemleri
tabii
kullanmak lazım. Yani bu insanın doğasında var, fıtratında var falan gibi yaklaşımlar doğru değil. Bilim hayatın merkezine tabii oturmalı,
evet,
ve o bize yol göstermeli. Bu tür hastalıkların teşhisinde uluslararası kriterleri kullanmak gerekiyor.
Çocuklarda bu teşhisi belirtmek çok daha zor değil mi? Çünkü 6 ya da 12 aylıkken eğer ortaya çıkıyorsa, 1 yaşından itibaren ortaya çıkıyorsa anne babalar bunu nasıl anlayacaklar? Yani çocuk nasıl belirtiler verir tipik olarak tölyakta?
Tahıla başlandığı, evet, anda duyarlı bireyde işte karın şişliği, biraz karın ağrısının artması, yavaş yavaş iştahsızlık, bulantı, kusma gibi belirtiler başlar. Doğal olarak bu her bebekte görülen belirtiler. Ama bu bebeklerin böyle biraz karın şişliği daha fazladır ve kilo alma eğrileri düşer. Şimdi kilo ve boy pörsantileri dediğimiz o büyüme eğrilerini izlemek artık Türk annelerinin de bilmesi gereken bir konu olmalı. İşte sizin yayınlarınız sayesinde belki de bunları öğreteceğiz. Keşke yarımda öyle bir eğri örneği getirseymişim diye düşünüyorum şimdi.
Bir dahaki sefere sizi ağırlarsak inşallah
her zaman. Bilgi vermek benim görevim.
Allah razı olsun.
Dünyadaki misyonum.
Teşekkür ederiz.
Şimdi Türk anneler lütfen bunu öğrensinler.
Evet.
Büyüme eğrisi hepsinin aşı kitapçıklarında var aslında.
Evet.
Aşı kitabının arka sayfasını açsınlar. Hangi ayda hangi kiloda olması lazım? İstikrarlı bir çizgiyle büyümesi lazım. İşte en önemli belirtilerden biri bu Pınar Hanım. O eğri
büyümede
düşüyor.
Evet.
Bu şekilde şüphelenebilirler. Tabii bizim toplumumuzda bilimsel yöntemlerle araştırmaya karşı bir reaksiyon,
evet,
var.
Evet.
Örneğin böyle bir anneye git bir bebeğine röntgen çektir deseniz çektiriyor. Ama bebeğini ben içten yani endo olarak inceleyeceğim. Yani endoskopi yapacağım dediğinizde,
evet,
o anne kayboluyor, kaçıyor. Benim ellerimde bu endoskopinin süresi 4 dakika.
Ki çok zor bir, yani yetişkinlerde zor değil midir endoskopik?
Hiç. Ben 4 dakikada bitirer, evet, endoskopi.
Evet, çok...
Hastanede yatmaya gereken, evet, bir şey değil. Çok hafif bir anestezi eşliğinde bebek en ufak bir ağrı,
evet,
acı duyamaz.
Evet.
Ve hatta annede o bilinci görüyorsam, ben anneyle beraber yapıyorum.
4 dakika çok kısa bir süre.
Geldi beraber, evet, yapıyorum. Yaptığım gizli değil.
Evet.
CD'ye kaydederim ama
tabii
sen de gör yaparken canlı
tabii
canlı.
Ki.
Bunu ne kadar kolay olduğunu öğren. Ve endoskopik işlemle bağırsaktan hücreleri alıyoruz. Onları patoloji hocalarımız, bizimle çalışanlar analizler yapıyor, değerlendiriyor. Sonra biz değerlendiriyoruz. Teşhise böyle ulaşıyoruz.
Yani net bir teşhis oluyor aslında.
Kesin. Son nokta bu.
Evet. Şimdi tabii bu dediğiniz karın ağrısı, şişkinlik yapıyor. İsterseniz karın ağrısından bahsedelim. Çünkü bu da sıkça görülen bir sorun yani bebeklerde. Karın ağrısı ne anlama geliyor? Nasıl bakılması gerekiyor? Nasıl üzerine gidilmesi gerekiyor? İsterseniz bu konudan biraz bahsedelim.
Karın ağrısı bir çocuğun, evet, yaşamında çok önemli bir yer tutuyor.
Evet.
O halde annenin babanın hayatında önemli bir yer tutuyor.
Evet.
Şimdi şöyle yaş gruplarına göre düşünelim. Bebeklik döneminin ağrısıyla büyük çocukların ağrısı çok farklı.
Evet.
Bebek genellikle, her bebekte bir karın ağrısı olur. Biz buna gaz sancısı, kolik diyoruz biliyorsunuz. Ama gaz sancısı çoğunlukla bebekte 15. günden sonra belirginleşir. Böyle 1-2 ay bebeğin hayatını zorlar, 6 aya kadar çoğunlukla geçer. Hafifleyerek kaybolur. Buna biz fizyolojik kolikler diyoruz. Altında hiçbir hastalık yok bunların. Ancak karın ağrısı çeken bebek bir yandan kusuyorsa, beslenmesi bozuluyor ve kiloyu alamıyor, güzel büyüyemiyorsa mutlaka araştırılmalı.
Evet.
Karın ağrısı çeken bebeğin kakasında bir takım özellikler varsa, ishal, kabızlık, kan, sümüklenme gibi, o zaman bu mutlaka artık organik bir nedenli karın ağrısı da araştırılmalı. Evet. Çocuk büyüdükçe karın ağrısı tekrarlayıcı karakter kazanıyorsa bu da önemli bir durum. Buna rekürren ya da tekrarlayıcı karın ağrısı diyoruz. En sık görüldüğü yaş grubu 5 ile 15 yaştır. O halde okul çocukları.
Evet.
Burada da çok
psikolojik faktörler mi?
Faktörler de var. Çok güzel ipuçları var anne babalar için. Evet. Birincisi, karın ağrısı haftanın hangi günleri oluyor? Okul günleri mi? Hafta sonu mu? Sabah okula gitmeden mi?
Evet.
Çok önemli.
Evet.
Yok, sürekli mi oluyor? Çocuğu uykudan uyandırıyor mu? Evet. Önemli. Ya da çocuğun günlük aktivitelerini bozuyor mu? Örneğin okuldan ağrı nedeniyle eve geliyor mu? Oyunu bırakıyor mu? Çocuk yemeği bırakıyor mu? İşte bunlar karın ağrısı bir nedeni olabileceğini bize düşündürmeli.
Evet.
Nedenini düşündüğümüzü araştırmalıyız. Bu araştırmada çocuğun önce idrarına bakarız, kakasına bakarız. Şimdi idrarına bakarız derken, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşları karın ağrısının nedenidir çocukluk çağında.
Evet.
Kakasına bakalım, kabızlık var mı, ishal var mı? Mide bağırsak hastalığının çünkü bir belirtisi. Kan tahlilleri yaparak karın içinde yer alan organların hasta olup olmadığını anlarız. Örneğin karaciğer hastalığı.
Böbrek taşları da karın ağrısı yapıyor mu?
Yapar. Hem de akut ve şiddetli yapabilir. Gizli kalıp tekrarlayabilir. İdrar yolu enfeksiyonları da gizli kalıp tekrarlayıcı özellikte olabilir.
Evet.
Bu durumlarda karın ağrısını daha dikkatli araştırmak lazım. Eğer bütün bu nedenlere kart edilirse, o zaman geriye mide bağırsağın iç yüzünü döşeyen deriye bağlı ağrılar kalır ki, bunlara isterseniz sınıflandıralım: yemek borusunun iltihapları, özofajitler,
evet,
midenin iltihabı, gastrit ya da ülser hastalıkları, 12 parmak bağırsağın ülserleri ve ince ve kalın bağırsağın iltihabi hastalıkları bu ağrıdan sorumlu olabilir. Bunu da anlamak için bütün bu inceleme yöntemlerinin dışında mide bağırsağı içten incelemek gerekiyor. Evet. Dıştan röntgenle bu sağlık sorunları bulunamaz. Çağımızda, günümüzde önemli bir karın ağrısı nedeni bebeklerde besin alerjileri. Biraz siz ona değindiniz çok haklı olarak. Gerçekten de besin alerji sıklığı giderek toplumda artıyor. Örneğin Türkiye'de de çeşitli tarama çalışmaları yapıldı. Bazı üniversiteler %1'in altında rapor etti. Çukurova Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, benim kurumum ve diğer bazı üniversiteler. İngiltere %0.8, Münih %1, işte Amerika %2, çeşitli rakamlar var. Ama kabaca yeni doğan döneminden itibaren ek besine geçildiği anda besin alerjileri kapımızı çalıyor. Aslında sadece anne sütü alırken de olabiliyor. İlk belirtiler yine karın ağrıları. Bakın ne kadar zor karın ağrısını teşhis.
Evet,
gaz sancısı, basit kusmalar. Ama bazen yavaş yavaş kakada bir sümüklenme başlıyor. Anne diyor ki bu kaka balgamlı gibi, yapış yapış, parlak. Bir süre sonra içte kan var demeye başlıyor. Kan iltihaplıysa işte bu besin alerjisinin bir habercisi. En sık alerji yapan da inek sütü.
Evet.
Ama bir tek inek sütü değil. Yumurta, portakal, bazen tahıllar, çikolata, boyalı şekerler, hazır besinler tümü alerji yapabiliyor. Balık alerji yapabiliyor. Besin alerjisi deyip geçmemek lazım. Yalnız böyle ağrıyla, kanamayla falan değil ama gerçekten bebeğin yaşamını etkileyebiliyor. Eğer bağırsak mukozasını bozarsa büyüme gelişmeyi bozuyor her şeyden önce. Kansızlık başlıyor. Ve de alerjinin vücutta 3 tane hedef organı var. Onları vurmaya başlıyor. 3
evet.
hedef. Biri mide bağırsak sistemi. Biri cilt.
Evet.
Mide bağırsak tutarsa o halde ishal, kabızlık, kanlı, sümüklü dışkılama, kusma, karın ağrısı, büyüme geriliği yapıyor. Cildi tutarsa
evet.
egzama, kurdeşenler, ürtikerler, evet. deri döküntüleri, Üçüncü hedef de maalesef solunum sistemi. Solunum sistemi tutarsa alerjik bronşit, bronşiyolit, astım gibi isimlendirilen reaktif hava yolu, hassas hava yolu hastalığı yapıyor. Biz buna alerjik yürüyüş diyoruz günümüzde. Yürüyüşün ilk kilometresi, ilk metreleri kakada işte sümüklenme, kan vesaire. Sonraki adımları yürüyüşün ciltteki döküntüler, bozukluklar. Sonraki adımları ya da varacağı yer astım ya da reaktif hava yolu hastalığı.
Peki hangi besine alerjisi var? Bunu ayırt etmek için ne yapılması gerekiyor ve nasıl bir önlem alınması gerekiyor ondan sonra?
Besin alerjilerinin teşhisi son derece karmaşık. Yine uluslararası kriterlere uyulmasını burada yine anons etmek isteyeceğim. Çünkü bebeklik çağında, bebek küçükken besin alerjisi için yapılan testler her zaman doğru sonuç vermiyor.
Evet.
Biliyorsunuz tıp dünyasında testlerin özgürlük ve özgünlüğü dediğimiz sorunlarımız var. Bir test maalesef bir hastalığı doğru olarak teşhis etmemize yardımcı olmuyor her zaman. Ama 3 grup test var diyelim. Birisi deri testi. Deri testinde çocuğun sırtına ya da ön koluna alerji yapacağını düşündüğümüz besinler küçük noktalar halinde damlatılır. Ve onun yaptığı kızarıklıklar ölçülerek bu maddelere karşı alerji olup olmadığını
saptanır. Ama bu çok objektif bir test mi peki? Yani çoğunlukla yanıltıcı sonuçlar verdiği de söylendiği için soruyorum.
Yanıltıcı sonucu şundan veriyor. Evet. Yanlış negatif çıkıyor. Yanlışlıkla hiçbir şey yok zannediyorsunuz. Evet. Pozitif çıktığında gerçekten kırmızılık oluşuyorsa ve sertlik, sırf kırmızılık değildir orada. Bizim endürasyon dediğimiz sertliği ölçeriz. O olduğunda bu testlere güvenmek lazım. Hiç reaksiyon olmadığında bence şüphe etmek daha doğru. Evet. Bu alerjinin belki üçte birini ancak teşhis etmemizi sağlıyor. Çünkü alerjilerin bir kısmı kanda IgE dediğimiz, immün globulin E dediğimiz bir antikorun ölçümüyle yapılan testler var. Kanda genel IgE ölçümü ve besinlere özgün IgE ölçümüyle yine gıda alerjisini saptamak mümkün. Fakat şimdi yeni grup bir test çıktı ki besin gıda intolerans testleri. Bunlar IgG dediğimiz antikor ölçümüyle yapılan. Bunların kullanılacağı alanlar çok sınırlı. Bunu bilen uzmanların elinde kullanılmasını öneriyoruz.
Çok yaygın kullanılıyor galiba artık günümüzde değil mi son zamanlarda?
Yani üzüntü
çok verici. Çok ticari anlamda.
Yani siz benden önce çok güzel söylediniz. Ben Avrupa Birliği'ne bu testleri ilk kullanan hocalardan biriyim ve bu testleri tanıtımı için Kapadokya'da Avrupa Birliği Yunan Türk Kongresi düzenledim yıllar önce. Vicdan azabı duyuyorum diyeceğim şimdi. Çünkü sonra bir gün Bodrum Havalimanı'nda bir poster gördüm. Baş ağrınız varsa besinlere tahammülsüzlük olabilir. Evet. Migrenin çözümü için bile besin intolerans testi topluma tanıtılıyor. Bunlar yanlış uygulamaları tıbbın. Ama yararlı olduğu alanlar var gerçekten. Gerçekten bazı gıdaları tolere edemeyen, tahammülsüzlüğü olan insanların saptanmasında doğru ellerde yardımcı olabilir.
Evet, birlikte değerlendirilerek tabii özellikle yani antikor artı bu tip IgG ve IgE birlikte herhalde bayağı bir fikir verir.
O cilt testi gıdaların oluşturduğu reaksiyondan başka ölçümleri de var. Tabii şimdi burada yandal uzmanlıkları, süper ihtisas konuları bunlar ama örnek vereyim. Balık örneği vereyim. Balığı yedim, midem bulandı, kusma ihtiyacım doğdu, karnım ağrıdı, ishal oldum diye çok insan var.
Evet.
Bakın şöyle testlerimiz var. Endoskopla mide içine giriyoruz. Balığın çözeltisini hazırlıyoruz. Blenderize edilmiş balık çorbası gibi düşünün. Endoskopun bir kanalından onu mide mukozasına püskürtüyoruz. Mide mukozasını balıkla sıvıyoruz. Gözle görüyoruz o mukozaya ne yaptığını. Göz yetmiyor. Biyopsi hücre alıyoruz böyle kazıyarak. Halkımız biyopsi deyince hemen kanser düşünüyor.
Evet.
Sevgili izleyiciler, biyopsi eşittir kanser değil. Biyopsi bir patoloji hücre bilimi, hücre inceleme bilimi. Biz hücreleri inceleyerek bilgi elde ediyoruz insan vücudu için. Ondan alıyoruz, kanser için almıyoruz. İşte alırız hücreleri, o balık orada reaksiyon yarattı mı, zarar verdi mi anlarız. Bu intragastrik provokasyon testi. Bu kalın bağırsak içinde de yapılabilir.
Evet.
Buna intrakolonik test diyoruz. Çeşitli başka teknolojiler de var ama bu yan dal uzmanlık konuları. Evet. Genel testler bu üç grup. Evet. Kanda antikor ölçümü ve deri testleri.
üçü herhalde Oktar Bey'in dediği gibi aynı anda değerlendirildiğinde bir anlam taşıyor.
Aynen. Bunları ustaca kullanmak lazım. Ticari tuzaklara düşürmeden hastalarımızı.
Evet. Şimdi tabii bütün bu hepsinin ortak çıktığı bir belirti daha var. Ortak noktası iştahsızlık. Eğer çocukta iştahsızlık varsa, iştahsızlık sorunu varsa bunu çözmek için neler yapıyorsunuz? Nasıl üstüne gidiyorsunuz? İştahsızlıkla geldi bir hasta size getirildi.
İştahsız olmayan çocuk var mı? Yok. Yani öyle bir konu
nadir
ki.
Herhalde.
Anne baba hep iştahsız görüyor değil mi çocuğu?
Hep öyle.
Evet.
Bana ana konularından biri iştahsızlık nedeniyle getirilen çocukların %20'sinin obez olduğunu söyleyeceğim size. Düşünün.
Ben anne babalar öyle görüyor galiba.
Evet, ben onlara şunu diyorum. Çok zengin bir insanın parasızlıktan şikayet etmesine benziyor. Bu çocuğun iştahsızlığından yakınmak. İştahsızlık inanılmaz önemli bir sorun.
Evet.
İştahsızlığı temelini biz atıyoruz. İştahsız çocukları anne babalar, aileler yaratıyor. Nasıl yaratıyor? Bir defa bebekken daha bu işin temeline ve anne bebek ilişkisinin temeli beslenme sofrasında atılıyor. Yeteri kadar anne sütüyle beslenmeyen, erken ek besinlere başlanan bir çocukta iştahsızlığı bekliyorum. Düşünün, yaşamın ilk aylarında anne sütünün mucizevi, büyütücü ve sağlık verici etkisiyle bebek hızla büyüyor.
Evet.
Bebek doğum ağırlığının 2 katına 5 aylıkken ulaşıyor. Daha 5 aylıkken hızla büyümüş. Ek besinlere başlıyor anne 6. ay gibi. Bebeğin büyüme hızında da yavaşlama var artık. Ama anne istiyor ki eskisi gibi kilo alsın, eskisi gibi büyüsün. O nedenle daha çok yedirmek istiyor. Evet. Daha çok yedirmek için hileler geliştiriyor. Bunlar nedir? Bebek ise önüne oyuncaklar koyuyor. Çocuk biraz daha büyüdüyse televizyonu açıyor. Televizyonun karşısına oturtuyor. Evet. Çocuk televizyona dalmışken, aptal aptal bakarken, dalgınken yandan kaşıkla istediklerini yediriyor. Hatta iyi yutsun diye boğazına takılıyorsa, çünkü bebek henüz yutmada çok usta değil.
Evet.
Kürtükleri yok etmek için blender, mikser, robot, ronda gibi.
Evet.
Başka aletlerle onu akışkan hale getiriyor. Amacı bebeğe o besini yutturmak. İşte iştahsızlığın temeli bu. Çocuk artık 1 yaşını falan geçmeye başlayınca 2 yaşına doğru şunu keşfediyor. Yemeğimi yedim, annemi sevindirdim. Yemeğimi yemedim, annemi üzdüm. O halde yemek önemli bir şey. Yemek önemli bir silah. Ben şu yemeği yemeyeyim de şu annem görsün gününü. Hele hele baba akşam eve geldiğinde, bak babası alkış, 2 köfteyi yedi, çocuğumuz bugün yemeğini dedi mi anne iş bitti. Anne babalar önemli şeyler için, başarı ya da başarısızlıklar için çocuklarına ödül ya da ceza verir. Beslenmede biz ödül ceza yöntemini kullanmaya başlarsak bu oyunu kaybeder, iştahsızlığın temelini atarız.
Evet.
Psikolojik iştahsızlığın temelinde çoğu zaman bu var. Günümüzün bulduğumcuk anne babaları var. Bu tatlı baskı altındaki çocuklar var.
Evet.
Günümüzde çocuklar müthiş baskı altında. Şimdi anneler diyor ki bizi dinlerken, ben çocuğumun her istediğini yapıyorum, ona hayır demiyorum. Her sorduğuna cevap veriyorum. Ne baskısı? Beni sömürüyor çocuğum. Hoca ne diyor diyecekler. Hayır, tatlı baskı.
Evet.
O ilgi, sevgi baskısı altında o tek çocuklar ya da her en fazla olması, 2 çocuklar evet, canını kurtaramıyor ailede.
Evet.
İşte burada en büyük silahları da yemektir. Bunu ustaca çocuk kullanmayabilir ama
evet,
çocuk aklı bu ya. Çocuk iştahsız kalarak artık yavaş yavaş kendine zarar vermeye başlar. Büyümesi, geliştirmesi duraklar. Bağışıklık sistemi çöker. Sık hastalanmaya başlar.
Evet.
Evet.
Ve iştahsızlık çocuğa zarar olarak döner. Tabii her iştahsızlık da psikoloji, anne babanın eğitimine bağlı değil ki. İştahsızlık yapan birçok hastalık
sebep,
var.
Tabii ki.
Sebep var. Bunların arasında bebeklikte besin alerjileri, mide bağırsak sistemini bozan hastalıklar, yani mukozayı evet, hastalandıran şeyler. Kronik hastalıklar, kronik böbrek hastalığı, kronik karaciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, beyin hastalığı, hepsi iştahsızlık yapar. Ama çocuk büyüdükçe beslenmeyi bozan başlıca faktör mide bağırsak hastalığıdır.
Evet.
Örneğin yemek borusunun hastalığı. Bebek ya da çocuk yemeği yuttuğunda, yutkunma hareketi yaptığında besin özofagus yemek borusundan geçerken yemek borusunun içi hastaysa acıtır. ve yutmak istemez.
Evet.
Ağzına lokmayı da tutar. Yuttuğunda ağrıtacağı için yemek yemekten kaçar.
Evet.
Midenin içi hastaysa, ülser varsa, gastrit varsa, bağırsaklar hastaysa çocuk yemekten kaçar. Zaten kilo ve büyüme eğrileri, boy eğrileri düşmeye başlar bebeğin. Bu da organik hastalığın habercisidir. Türk toplumunun önemli bir sorunu Helicobacter pylori mikrobu.
Evet.
Burada ona biraz değinmemizde fayda var. Çünkü Helicobacter pylori insanlık tarihinin en sık kronik enfeksiyonu. Kronik enfeksiyon yapan mikrobu.
Evet.
Bu mikrop Türk çocuklarına biz İstanbul merkezli özellikle tarama yaptık. Gördük ki bebeklerimizin kabaca çocuklarımızın %20'si 3 yaşına gelmeden Helicobacter pylori ile tanışıyor.
Çok fazla.
10 yaşına geldiğinde %63'ünde Helicobacter pylori enfeksiyonu var. Bu mikrop anne babalarda da çok yaygın. Yetişkinlerin %60-70-80'inde var. Bölgelerimize göre değişiyor. Ama anne babada olduğu zaman yavaş yavaş çocuğa da bir şekilde geçiyor. Ve duyarlı bireylerde bu midede ülser, gastrit yapan bir mikrop. Çocukta gizli kalıyor ve bunun yavaş yavaş ilerliyor. Gastriti olan, hasta olan çocukta iştahsız kalıyor, karnı ağrısı yaşıyor. İştahsızlığın boyutu giderek büyüyor. Bunu araştırmak için çok modern teknolojiler var şimdi. İlle de endoskopik inceleme gerekli değil. Endoskopi tabii çok önemli. Evet. Bütün nedenleri ortaya koyuyor. Evet. Ama tarihi eserlerin yaşını ölçebiliyorsunuz artık günümüzde. Nasıl? Karbon atomunun yarılanma ömrünü belirleyerek. Mass spektrometri dediğimiz bir takım aletlerimiz var. Evet. Kişiye bu stabil izotop olan radyoaktivite içirmeyen karbon atomu içiriyoruz.
Evet.
Örneğin kurutulmuş özel bir mısır tozu. Hı-hı. Bunun bir örneğidir.
Evet.
Karbonu içtikten sonra üfletiyoruz. Üflediğinde nefes içindeki havada karbondioksit moleküllerinin karbon atomundan mikrobun olup olmadığını anlayabiliyoruz. Avrupa Birliği'nin resmi bir testi var. Türkiye'ye de geldi. Radyoaktif testlerden kaçmak lazım.
Evet.
Çocuk ve hamilelerde evet. kesinlikle kullanılması yasak Avrupa'da. Türkiye'de evet. hala kullanan yerler var.
Var, evet.
Bir an önce bırakılması lazım. Bu bir ayıp. Bu şekilde mikrobu yakalayabilirsiniz. Tabii o mikrop hastalık yapıyor mu onu anlamanın yolu endoskopik evet. inceleme.
Her aykarda endoskopik inceleme yapılması gerekiyor sanki.
Her aykarda değil aslında. Eğer şunu öneriyoruz. Örneğin ailenizde kanser varsa, anne, baba, birinci derece akrabalarınızda mide bağırsak kanserleri varsa bu Helicobacter kanserojen bir mikrop.
Evet.
Bundan uzak durmak lazım. Örneğin bu aşamada sadece üre nefes testi. Hatta bazen dışkıda Helicobacter antijen ölçüm bile yeterli.
Evet. Peki tedavi edildiğinde bunun tekrarlama ihtimali nedir?
Evet, yaramıza dokundunuz. Evet, çok önemli bir konu. Bu kadar denetimsiz antibiyotik kullanan bir ülkede tekrarlaması mümkün değil ama Avrupa kıtasında da öyle. Polonya'da tedavi başarısı %60. Almanya'da, Almanlarda tedavi başarısı %80 üzerinde. Türklerde %60-70'lerde çok antibiyotik kullanıyorlar. Belçika, Hollanda, Fransa benzer rakamlara sahip. Yunanistan maalesef çok kötü durumda. Türkiye. Ve Türkiye'de de Yunanistan'a benzer rakamlar. Evet. Mikrop antibiyotiklere dirençli.
Direnç kazandığı için evet.
Bir şekilde tekrarlıyor. Ama doğru antibiyotik kombinasyonlarıyla bunu yenmek çok kolay ve mümkün.
Evet.
Avrupa Helicobacter pylori çalışma grubunun üyesi ve yıllardır başkanlığını yapan bir kişiyim. Avrupa'da görevimden biri buydu. Türkiye'de de eğer bir takım antibiyotikleri biz denetimsiz kullanmayı bırakırsak bu işi çok kolaylıkla halledebiliriz.
Ama son zamanlarda bu konunun üstüne gidiliyor galiba değil mi? Programlarda olabilir yani tıp konusundaki otoriter kişiler antibiyotik kullanımının nasıl olması gerektiğini aslında çok detaylı anlatıyorlar. Eskiye göre bu anlamda bir bilinçlenme oldu gibi sanki. Siz ne düşünüyorsunuz?
Kesinlikle anne sütünde evet. de başarılı olmaya başladık. Emzirme evet. oranlarımız daha iyi noktalara geliyor. Antibiyotik kullanımında da ben başarıyı yakalayacağımıza eminim. Bunu başaran da kim biliyor musunuz? Sizler. Şu yaptığınız görevin kutsal bir görev olduğu kanısındayım. Bilgi yaydığınız zaman bu iş halloluyor. Yani bilgiyi verdik de mi almadı?
Sizlerin vesilesiyle oluyor.
Tabii sizlerin vesilesiyle.
Anlattıkça biz bunları antibiyotik ihtiyatlı kullanıyorlar. Evet. Bakın şimdi grip salgını var.
Evet. Çok
birçok aile beni arıyor. Evet. Hocam çocuğumuzun grip antibiyotik kullanmayacağız değil mi? Hatta Sağlık Bakanlığı'nın sözleri, yayınları çok etkili oldu. Gripte antibiyotik kullanmayın, zararlı olabilir. Kullanmayın yeterli olmuyor. Zararlı dediler.
Evet.
Ve kullanmıyor. Benim çok yakınlarım dahi antibiyotikten kaçmaya başladı. Evet. Ne mutlu bize. Bu antibiyotik silahını gripte de komplikasyon olduğunda o silahı kullanacağız ustaca.
Tabii. Biraz önce bahsettiniz. Hatta siz bahsederken aklıma geldi. Bizim tanıdığımız çok tanınmış bir aile var. Kız çocuklarına sürekli beslerlerdi böyle yakın, yani çocukluktan beri tanıdığımız için hep gördüm. Bir bakıcısı sürekli elinde bir yemek işte çocuğu yediriyor. Ama sabahtan akşama kadar sürekli ballı süt verirler şu bu. Sonra obezite ciddi bir problem oldu. Ve hayatı boyunca da onunla bir mücadelesi var. İsterseniz bundan bahsedelim biraz. Şişmanlık, obezite tabii bununla bağlantılı veya bağlantısız olarak da boy kısalığı, işte gelişme bozukluğu gibi çok önemli bir sorun. Bunları nasıl tedavi ediyorsunuz, nasıl müdahale ediyorsunuz, neler tavsiye edersiniz?
Eskiden obezitenin sadece yüksek sosyoekonomik grupta olduğunu, zenginliğe, yemeğin bolluğuna bağlı çok yiyen insanlarda olacağını düşünürdük. Ya da Osmanlı İmparatorluğu'na verdiğim örnek bu. Ama günümüzde fakir ülkelerde bile obezite sıklığı hızla artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar zenginleştikçe daha zayıf, fakirleştikçe daha zengin olmaya, daha obez olmaya başladı. Çünkü fakirin yemeği kola, hamburger, karbonhidrat, yağ, kızarmış patates, hazır besin.
Evet.
İnsanlar bilinçlendikçe, eğitimli oldukça, varlıklı oldukça otlara, kuşlara, balıklara yöneliyor.
Evet.
Bu nedenle sizin verdiğiniz örnek de son derece çarpıcı. Bazen kendi kendimize zarar veriyor. Çocuğa zararı ana baba veriyor.
Evet.
Obezite sıklığı Türkiye'de %30'da vardı. Daha doğrusu şişmanlık diyelim. Evet. Çünkü bizim onu sınıflandırmamızda obez olmakla şişman olmak tabii ki farklı şeyler. Sağlık Bakanlığımızın vücut kütle indeksiyle toplumu eğitmeye çalıştığı son derece doğru da yaptı. Gerçekten rakamlarla, objektif verilerle kim şişman kim değil sorusunda cevabını vermek lazım. Ama kabaca toplumun üçte birinin kapısını çaldı şişmanlık. Bu şişmanlığın temel nedeni yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam. Ve besinlerimizin içinde gizli enerji veren, zarar veren maddeler. Ama her şişmanlık da anne babanın bu yanlış beslenmesine bağlı değil. Tıbbi nedenler hastalıklar da şişmanlığı yaratıyor. Onu da düşünmek lazım. Bazı endokrin sorunlar, bazen biz hekimlerin yanlış uyguladığı diyetler. Ya da bakın beslenmeyi biz sadece ağızdan beslenme gibi düşünüyoruz ama benim için siz beslenme dediğinizde ben bir insanı ağzından da besleyebilirim. Midesinden de bağırsağından da. Hatta kalbinin içinden de. Bu klinik nütrisyon biliminin konuları.
Evet.
30'un üzerindeki noktadan bir insanı beslemem mümkün. Hiç ağzı, midesi, bağırsağı olmayan insanı beslememiz de mümkün. Ona da parenteral beslenme diyoruz biliyorsunuz. Bu nedenle bu tekniklerle de insanları aşırı beslediğimiz oluyor. Beslenme biliminin kuralı. Beslenmenin azı karar, çoğu zarar. Bu dengeyi ustaca toplumun tutturması lazım. Ama şu iyi yiyen bebekten, çok yiyen çocuktan hoşlanan anneanne, babaannelere seslenelim biraz. Lütfen yemeğin zararlı olduğunu, o torunlarınız için zararlı olacağını, hatta öldürücü olacağını hatırlayın. Toplum yemekten hoşlanıyor ve haklılar. Ben de bir baba olarak, hele binlerce çocuğu olan bir insan olarak da şunu söyleyebilirim. Bir çocuk yerse hoşuma gidiyor.
Tabii.
Ama o boy kilo değerleri tutturulacak. Bir süre sonra, çünkü bazen biz görmesek de 10, 20, 30, 40, 50 yıl sonra o beslenme fazlalığı yüzünden bu çocuklar, bu yetişkinler belki ölecekler, hastalanacaklar. Yetişkinlikte şişman olan bireylerin %30 ila 50'si çocukken de şişman. Bu çalışmalarla ispatlanmış.
Evet.
O halde obezitenin temeli daha bebeklikte atılıyor.
Doğru. Evet.
Bebeklikte şişman bebek yarattığınız zaman şişman çocuk, şişman genç, şişman yetişkin olarak devam ediyor. Ve bu şişmanlığın sonu ortopedik hastalıklar, kalp damar hastalıkları, evet, diyabet, metabolik sendrom, yaşamı bunun içinde geçiyor daha çocukken. Ve son 10 yıldır çok uğraştığımız yeni bir konu ortaya çıktı bunlar yüzünden. Karaciğer yağlanması.
Evet.
Bütün bu yanlış beslenen insanlarda bazen zayıf bile olsalar karaciğer yağlanması başlıyor. Şimdi bu da ilginç bir konu. Karaciğer yağlanması gündeme geldikten sonra anladık ki zayıflarda da karaciğer yağlanması var. Bu zayıfların bir kısmında da bazı yeni enzim eksiklikleri saptamaya başladık. Bunlardan biri lizozomal asit lipaz eksikliği. Bu LAL eksikliğinin bir ilacı da artık yapıldığı Mayıs ayından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya çıkacak. LAL eksikliğini saptadığınız zaman buna bağlı karaciğer yağlanması, evet, karaciğer bozukluğu varsa tedavisi, evet, artık mümkün olacak 2 ay sonra.
Çok önemli bir gelişme. Evet.
Çok önemli. Evet. Ama karaciğer yağlanmasını önemli bir problem olarak ele alıp araştırırsanız ancak bu teşhislere varmanız, evet, mümkün. Hemen hemen her şişmanın karaciğeri yağlı. Ve yağlı karaciğer hastalığı Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde karaciğer naklinin önemli bir nedeni haline gelmeye başladı. Çünkü karaciğer yetmezliğiyle sonlanıyor.
Evet.
Türk toplumu yağlı karaciğer yüzünden bunlarla henüz az uğraşıyor. Ama kapımızı çalacak. Bu nedenle
dengeli
bu
beslenmek.
Dengeli beslemek, evet, ama her şeyden önce bu ancak eğitimle engellenecek, evet, bir şey. Ülkenin, ülkeyi yönetenler bunu engellenmesi için programlar yapacak. Hatırlarsanız geçen sene New York Belediyesi kola şişelerin çok büyük, evet, olmasını engelleyen bir yasa çıkarmıştı. Evet. Karşı davalar açıldı. Onlar da bu problemle boğuşuyor. Biz de önlemler alacağız. Ben defalarca televizyon programlarımda, yayınlarımda belediye başkanına özellikle hitap ettim. Lütfen metro istasyonlarında daha, bunlar bir kamusal alanlardır, topluma oradan güzel mesajlar, evet, verin. Orada kahve sattıracağınıza, orada zararlı şekerleri, çikolataları sattıracağınıza, topluma sağlıklı, hatta bizim bazı geleneksel ürünlerimizin satılmasını, evet, temin ediniz.
Tabii ki. Evet.
Ha, o zaman bana şu cevap geliyor belediye başkanlarından. Sivil toplum kuruluşlarında da akademik ve danışma kurulları başkanlığı yapıyorum ve ülke için projeler üretiyoruz. Bu nedenle temaslı oldum, bana şunu diyorlar. Hocam, belediyeler nereden para kazanacak? Belediyenin metro istasyonunda kazandığı paranın 10 katını devlet hastalığı tedavi ederken harcıyor.
Evet.
Bizim daha akıllı yaşamamız lazım.
Tabii. Yani besleyici, evet, bilinçli olması son derece önemli. Kahve dediniz aklıma geldi. Son yıllarda tabii yetişkinler için geçerli de daha ziyade bu. Karaciğer yağlanması için kahvenin faydalı olduğu çok büyük çalışmalar var. Hatta birçok ünlü üniversitenin Amerikalı sitelerine dahi kondu. Karaciğer yağlanmasına iyi
tavsiye
gelen.
Ediyorlar.
Hatta şu an, evet, tek şey oldu. Evet. Bir gastroenterolog hekim arkadaş da geçen anlattı, programda, evet, anlattı. Dedi, elimizde, evet, tek kahve var dedi. Kahve, yani tabii çarpıntı yapmıyorsa, uykusuzluk yapmıyorsa, işte hipertansiyon yapmıyorsa kahveyi tavsiye ediyoruz. Hakikaten de ben de girdim baktım internette, doğru. Birçok hekim diyorlar ki eskiden biz kahveyi içmeyin derdik. Şimdi için diyoruz. Hatta birçok şey, başka şey de söylemişler. Mesela kalp damar hastalıklarının azalmasında, karaciğer kanseri, Alzheimer hastalığı. Böyle bir, bayağı bir listesi var. Kahvenin içindeki antioksidanların faydalı olduğunu, çayda aynı faydayı göremiyoruz diyorlar. Ne düşünüyorsunuz siz bu konuda?
Yeteri kadar uzun hekimlik, evet, yaptığınızda siz de biliyorsunuz, evet, şunu öğreniyorsunuz ki tıpta bugün doğru dediğiniz 10 yıl sonra yanlış.
Evet.
Bugün çok yararlı dediğiniz ilaç sonra, 20 yıl sonra,
evet,
zehir.
Evet.
Bu nedenle yapılan her çalışmaya çok ihtiyatla yaklaşmayı bir bilim insanı olduğunuzda öğreniyorsunuz.
Tabii, doğru.
Ben ihtiyatla karşılarım. Ancak Türk kahvesini bunlardan biraz ayırıyorum ben. Eğer diğer kahvelerin zararlı etkisi 10'sa Türk kahvesinin 1'dir.
Evet, acaba kastedilen Türk kahvesi miydi?
Ona da baktım ben. Evet. Türk kahvesiyle filtre kahveyi karşılamışlar. Yani instant kahve dedikleri. Türk kahvesi ile filtre kahvenin bu etkiler üzerindeki etkileri aynı. İçlerindeki antioksidanları da saymışlar. Hatta bilinmeyen şeylerle de olabileceğini söylüyorlar. Türk kahvesinin bir miktar yalnız kolesterolü yükseltici etkisi daha fazlaymış. Filtre kahvede bu biraz daha az. Dolayısıyla hem filtre kahve hem Türk kahvesi tavsiye ediliyor.
Evet. Ben kahveyi, evet, tabii getirdiği artı ve eksiler yönünden ele alarak, evet, bu yorumu yaptım.
Tabii.
Amerika'da odamda içtiğim kahve kahverengi ya da siyah bulaşık suyu falan gibi bir şey olacaksınız sanıyorum. Kahve gibi bile kokmaz onlar. Evet. O kahve orada bekler saatler.
Bekler,
doğru.
Evet,
doğru.
İçinde içine geçen bir sürü kafein başta olmak üzere bir sürü madde,
evet,
Türk kahvesine göre 50 kat yüksektir. O nedenle dedim ki Türk kahvesinin içine geçen bu maddeler daha azdır.
Doğru.
Zararlı etkisi daha azdır. Ben kahvenin zararlı etkileri olabileceğinden de söz ediyorum.
Tabii.
Mutlaka ki çayın, tabii, da kahvenin de bir yönden ele alırsanız gazlı içeceklerin bile yararlı olduğu alanlar da var. Ama dedim ya, tıp dünyası bize hep bu tuzakları kuruyor. Ben bu çalışmaya ihtiyatla yaklaşan bir hekimim. Ama dozunda alındığı zaman,
tabii,
ben o yemeğin üzerine Türk kahvesi içen mutlu insanlara gıptayla bakarım. Bunun faydalı olduğunu bir bütün olarak ele alıyorum.
Evet.
Bakın, psikolojik etkisini düşünün, keyif verici etkisini düşünün, kafeinle uyarıcı etkisini düşünün. Bazı durumlarda faydalı bunlar.
Evet.
Ama aynı kafeinin kalbe olumsuz etkisi olabileceğini
düşünüyorum. Olabilir, tabii ki, doğru. Tabii.
Evet. Gibi. Evet. Dengelemek lazım.
Ben tabii kahveyi çok sevdiğim şey hoşuma gitti benim. Ben çünkü üniversiteden beri kahve içiyorum. İşte Amerika'ya gittiğimde de filtre kahve çok hoşuma gitmişti. Ama dediğiniz gibi her şey kararında taze olacak tabii. O yönden bakmak lazım. Dediğiniz gibi bugün bazen doğru denen 10 yıl sonra bambaşka bir şey söyleniyor. Nitekim kahve için bu böyle zaten. Zararlı içmeyin diyorduk, diyorlar. Aynı hekimler diyorlar ki bu sefer şimdi için diyoruz. Belki 10 sene sonra içmeyin diyecekler tekrar. O dediğiniz çok haklısınız tabii, o dediğinizde.
Örnek toplumda, evet, gastroözofajal reflü. Reflü hastalığı çok yaygın.
Evet.
Daha çocukluktan itibaren reflüsü olup da kahve dokunmayan insan bulamazsınız.
Tabii. Evet.
Hele,
tabii,
hazır kahve. Evet. Mesela Türk kahvesi çok daha az dokunuyor. Evet. Ama ben genç öğrenci hastalarım, reflü hastalarımın en büyük şikayeti bu. Evet. Ben marka söylemiyorum. Şu kahveyi içtiğim zaman hocam ağzıma geliyor. Bakın, neredeyse toplumun yine %20'sine reflü var.
Evet. İşte, o da yaygın, evet, evet.
Yani kahveyi, tabii, içemeyecek zararlı olduğu bir, evet, grup kendinden, tabii, ortaya çıktı.
Tabii.
O ayrımın niye yapılması gerekiyor,
evet,
tabii ki.
Evet.
Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Aslında size soracağımız çok soru vardı fakat programımızın sonuna geldik, hatta biraz da geçtik. Tekrar sizi konuk edelim çünkü özellikle çocuklarda D vitamini, demir eksikliği ile ilgili sorularımız olacaktı ama bir dahaki sefere inşallah.
Her zaman, evet, bu
mükemmel bir anlatımınız, evet, oldu, bunu belirtelim. Hakikaten biz de çok şey öğrendik, izleyicilerimiz de çok şey öğrendi. İnşallah sizi tekrar ağırlamak isteriz ilminizden yararlanabilmek için.
Bilgi vermek için her, evet, zaman ben hazırım. Çok teşekkür ederim, bu kutsal görevi hep beraber yerine getirdiniz.
Biz teşekkür ederiz,
sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta çok değerli bir doktorumuzu ağırladık. Profesör Doktor Ender Pehlivanoğlu hocamız bizlerle birlikteydi. Haftaya yeniden değerli bir konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Yani burada Kore'ye da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Üniversite Üniversitesi.
Yaptığı olarak dağılmış bir sistem. Sistemde kapkaranlık çalıştığı. Şu kadar çok bir hakim.